This is Ahval Online, meeting point of accurate news and free comment on the current affairs of Turkey. Welcome to our podcast series.
Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Rusya uzmanı Doktor Kerim As'la birlikteyiz. Kerim As, hoş geldiniz.
Merhabalar Ali Bey, hoş bulduk. İyi günler.
Teşekkürler. Üç konu başlığımız var. İlk soru kısaca özetlemenizi isteyeceğim. Bu Elbap'ta bir saldırı oldu yakın zamanda. Orada Rusya'nın bir dahli var mı yok mu? Nedir oradaki olay tam olarak?
Bu Elbap'ta dün veya önceki gün değil mi? 15 Temmuz akşamı oldu herhalde. Akşam 10 gibi. Bir hava saldırısı oldu. 14'ünde de bir biliyorsunuz İdlib'de ortak devriye gezerlerken Türk ve Rus askerleri orada bir el patlayıcı bombanın infilak ettirilmesi sonucunda Türk ve Rus askerleri yaralanmıştı. 1-2-2-3 de zırhlı araç hasar görmüştü. Hatta bunu videosu da var, yayınlandı. Orada 3 Rus askeri yaralanmış, onların da videoları var. Çok ciddi, yani ölen yok, çok ciddi yaralı da değiller. Ama her halükarda bir saldırı yapıldı. Türk askeri de yaralandığını yazdı Rus medyası ama yani ne kadar hayatını kaybeden asker anladığım kadarıyla yok. En azından şu ana kadar öyle bir durum yok. Umarım olmaz. Yaralanan vardıysa da onun detaylarını bilmiyoruz. İdlib'de 14 Temmuz'da dediğim gibi bu saldırı yapılmıştı. Sizin bahsettiğinizde Elbap'ta yapılan hava saldırısı, o da 15 Temmuz akşamı. Dolayısıyla yani bunda net bir şey yok. Hangi uçaklar yaptı, kimin uçakları yaptığına dair net bir elimizde bir açıklama yok. Türkiye'de resmi olarak Rus uçakları falan bunu yapmadı ama medyada, Türk medyası, Türkiye'deki medya Rus uçakları yaptığına dair ifadeler var. Rus medyası ise bunu görmezden geldi. Yani bu haberler çok fazla yer almadı. Rus uçakları yapmış olma ihtimali var. Ben hani şey yapmıyorum, İhtimal dışı görmüyor değilim. Bir çeşit misilleme gibi de olmuş olabilir ama hani misilleme derken biraz basit oluyor aslında bu. Elbap'ta yapılan saldırı 2017'de biliyorsunuz Şubat'ta herhalde operasyon bitirilmişti. Fırat Kalkanı Harekatı. 2017 Şubat'ından beri Elbap üzerinde ilk defa böyle bir hava saldırısı yapılmış oldu. Türkiye'nin kontrolü altındaki bir bölge. Burada yani bir anlamda hem cihatçılara darbe vurulmak istenmiş olabilir ama hani medyaya düşen haberlere baktığımızda sivil vatandaşların hayatını kaybettiğinden, yaralandığından bahsediliyor. Bu ayrı bir konu. Yani bunu bilmiyorum, %100 ispat edemem. Ama yani birincisi işin bir cevap verme boyutu, misilleme boyutu. İkincisi de hani Türkiye'nin kontrolü altında olan bir bölge, Fırat Kalkanı bölgesi, 2017 Şubat'tan beri harekat bittikten sonra ilk defa böyle bir saldırı yapılıyorsa, yani bir anlamda Rusya buraların her halükarda yani sükunetini veya nasıl diyelim, buraların her halükarda kontrolünü ben sağlarım tarzında bir siyasi, askeri bir mesaj da vermek istemiş olabilir. Eğer gerçekten Rusya yaptıysa bu hava saldırısını, öyle söyleyeyim. Onun haricinde bir de tabii Haseke tarafında yine Rus askerlerine yönelik yine şu geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde bir saldırı olmuş. Orada aynı zamanda Kürt işte SDF temsilcileriyle birlikte bulundukları sırada Rus askerleri. Belki bununla da ilgili olabilir. Yani bir şekilde dediğim gibi, yani misilleme biraz hafif, yani o anlamda tam karşılamıyor ama aklıma da başka bir kelime gelmedi. Bir cevap verme, bu tarz İdlib'deki sükunet sağlanmadığı müddetçe, İdlib'de sükunet sağlanmadığı müddetçe işte Türkiye'ye kendi kontrolü altındaki bölgelerde de oralarda da bir rahatsızlık verebileceği mesajını vermek istemiş olabilir. Eğer gerçekten Elbap'taki saldırıyı Rus uçakları yaptıysa diye düşünüyorum. Bundan ama asıl bundan kazançlı çıkan da zannımca Suriye ordusu, Esad rejim güçleri olsa gerek. Hem Türkiye ile Rusya arasında gerginliğin olması Şam'ın işine belli ölçüde yarar. Hem Elbap civarına, çevresinin özellikle güney tarafına Esad rejim güçleri belli yığınaklar da yaptılar. Hafif bazı kasabaları da bir şekilde kontrol altına almak için zaman zaman harekatlar ve operasyonlar yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda o bölgede Elbap olsun, İdlib'de olsun gerginliğin artması açıkçası bence Şam'ın işte bu bölgeleri özellikle İdlib'e yönelik operasyon konusunda o isteğini kamçılayabilir. Onu da belirteyim. Yani buradan daha fazla yararlanacak olan o gerek İdlib'de yapılan saldırıdan gerekse de Elbap'taki hava saldırısından Şam gibi duruyor. Ama hani bu da artık tabii saldırıların veya İdlib'deki devriye mekanizmasının ne ölçüde daha ilerleyip ilerlemeyeceğiyle de alakalı yani. Çünkü şu an Rusya'da yani İdlib'de belli ölçüde de devriyeler gidiyor. 70 kilometreye kadar falan çıkıldı. Zaten 70-75 kilometre kadar bir güzergahta devriye yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla yani bu belli ölçüde doğru bir patlama oldu. Ama hani her halükarda şu an barajın kapaklarını açıp Ruslar operasyon yapalım da demiyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir bekleyecekler. Bir bakalım ne kadar kontrol altına alabilecekler onu göreceğiz.
Şimdi sıcak gündeme geçeceğim. Bu Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir savaşa doğru giden belki gerilim var. Onun background'ında da Türkiye'nin bu gaz ihtiyacını son dönemde ağırlıklı olarak hem Azerbaycan hem de ABD'den aldığını görüyoruz. Türkiye şey Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir savaş çıkarsa Rusya ne yapar? Yani burada nasıl bir pozisyon alır?
Şimdi şöyle, bu son çatışmalar 12 Temmuz'da başladı. Açıkçası ben büyük çapta bir savaşa evrileceğini zannetmiyorum Azerbaycan ile Ermenistan arasında. Bu 12 Temmuz'da bir başladı, bir iki gün devam etti, sonra bir durdu. Sonra dün tekrardan herhalde bir daha bir saldırılar oldu karşılıklı. Şimdi bu saldırılardan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu tarz çatışmalar, saldırılar zaman zaman olur. Bunun altını çizmek lazım. Bu yani 90'lı yılların başından beri olur. 94'te Dağlık Karabağ meselesi bir şekilde orada ateşkese varıldı ama bir türlü Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın sınırları içerisinde yer alan öyle diyelim. Dağlık Karabağ Ermenistan tarafından işgal edildi. Dağlık Karabağ'ın da haricinde çevresindeki 7 rayon denir. Ruslar rayon, Ermeniler, Azerbaycanlılar da öyle derler. Bölge 7 işte Füzuli, Cebrail, Şuşa veya Laçin, Kelbecer gibi bu bölgeler 7 bölge var. Yani Dağlık Karabağ'ın haricinde 7 bölgede Ermenistan'ın işgali altındadır. Bunun altını çizmek lazım. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarınca da öyledir. Yani bunu bütün uluslararası toplum o şekilde kabul eder. Geçen süre içerisinde Dağlık Karabağ bağımsızlığını ilan etti. Ama Ermenistan dahi tanımadı. Onu da belirteyim. Tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Dağlık Karabağ Ermenistan'la sınırdaş değil. Dolayısıyla Ermenistan Dağlık Karabağ'ı işgal ederken neticede strateji itibariyle bir karasal olarak kontrolü altına alabilmesi için ve güvenliğini sağlayabilmesi için 7 bölgede işgal etti. Öyle söyleyeyim. Dağlık Karabağ'ın çevresindeki biraz önce bahsettiğim bölgeler dahil olmak üzere. Şimdi bu son geçtiğimiz günlerde ve hala devam eden bu çatışmalar ise Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanmıyor veya bu 7 bölgede yaşanmıyor. Tovuz denilen Tovuz bölgesinde, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine. Daha doğrusu o Ermenistan'ın da zaten kıyıdaş olduğu, daha doğrusu kıyıdaş değil, yani karasal olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinin karşısında yer alan Ermenistan'ın toprakları da yine Tovuz bölgesi olarak kabul ediliyor. Yani Ermenistanlılar da o bölge öyle diyorlar. Dolayısıyla o Azerbaycan'ın kuzeybatısındaki bir bölge. Burada 90'lı yıllardan beri ilk defa bu şekilde çatışmalar oluyor. Bunun altını çizelim. Bu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki o uluslararası sınıra yakın bölgede olan çatışmalardan bahsediyoruz. Dağlık Karabağ'da olan çatışmalardan değil. Bu 90'lardan beri ilk defa oluyor. İkincisi, Bu mesele mesela 2016 yılında 2016 Nisan ayında Rusya ile Türkiye arasında uçak krizi olduğu zaman da hatırlarsanız. Ama o zaman Dağlık Karabağ'da çok şiddetli 94 yılından beri en şiddetli Dağlık Karabağ'daki çatışmalar yaşanmıştı. 2016 Nisan ayında. O da 4 gün sürmüştü aşağı yukarı. Ruslar devreye girmişti ve bir şekilde o ateşkes tekrardan sağlandı. İki ülkenin genelkurmay başkanı Moskova'ya geldiler ve bir şekilde o ateşkes sağlandı. Ama biraz önce dediğim gibi bu şu anki olanlar Tavuz bölgesinde oluyor. Şimdi bu ilk 2016 Nisan ayında uçak krizi sırasında olduğu için acaba Türkiye'nin de bir parmağı var mı diye o zamanlar bunlar yazıldı, çizildi, konuşuldu. Öyle söyleyeyim. 2010 daha uçak krizi henüz çözülmüş değildi. Erdoğan işte Kremlin'e Haziran 27'de özür mektubu gönderdi. Neyse. Dolayısıyla şimdi işin bir boyutu var. İkinci boyutu şu. Şu an bu Tovuz bölgesinde mevcut o devam ede gelen süre gelen o çatışmaları, saldırıları veya neyse karşılıklı saldırıları kim başlattığının pek bir önemi de yok. Çünkü bu tarz Azerbaycan ve Ermenistan arasında kimin başlattığı çok bilinemiyor zaten. Yani sürekli olan şeyler bunlar. Hani baktığınız zaman işte bu en sonki 12 Temmuz'da olan başlayan saldırıya baktığınızda denilen şu yazılıyor çiziliyor da işte acaba Azerbaycan askerleri bir zırhlı araçla sınıra doğru yaklaşmışlar. Sonra Ermeni askerleri karşılık vermişler, uyarmışlar. Onlar sonra aracı bırakıp gitmişler. Sonra 1,5 saat sonra tekrar geldirmişler falan böyle. Ermenistan o zaman sert bir şekilde karşılık vermiş. Sonra Azerbaycan karşılık vermiş falan. Dolayısıyla burada aslında kimin bu %100 doğru olan senaryo budur da demiyorum. Ama bunu bilmeniz mümkün değil. Kim başlattı? Kim birileri başlatmış olabilir. Yani Azerbaycan ve Ermenistan iki taraftan da birileri başlatmış olabilir. Ama şahsi kanaatim yani şunun altını çizmek lazım. Bölgedeki mevcut statüko yani Tavuz'da Ermenistan Azerbaycan'la bir savaşmaya bence pek bir ihtiyaç duymaz. Çünkü zaten Dağlık Karabağ'ı işgal ettiği için ve çevresindeki 7 bölgeyi Dağlık Karabağ yani bu bölgeleri işgal ettiği için bölgedeki statükonun korunması Ermenistan'ın kendi çıkarlarına uygundur zaten. Anlatabiliyor muyum? Hani baktığınız zaman. Ama ülkelerin çıkarları ile siyasilerin çıkarları birbirinden farklılaşabilir. Dolayısıyla bu tarz böyle zaman zaman çatışmaların artması hem Azerbaycan'a iç politikada İlham Aliyev'e yarayabilir. Yani nasıl biz işte Erdoğan gereksiz yere İdlib'de Türk askerini ölüme yolluyor diyoruz mesela. Niye? Çünkü kendi iktidarı için birçok askerler bence ölüyor. Gereksiz yere İdlib'de izlenmesi gereken veya Libya'da da yine izlenmesi gereken başka politika. Bu tarz böyle ülkelerin siyasetçileri, liderleri veya neyse maalesef bu tarz çatışmalardan çeşitli avantajlar kotarabiliyorlar kendi iktidarları için. Burada bir tarafı suçlamak bağlamında demiyorum ama hani senaryolar bağlamında baktığınızda mesela Nikol Paşinyan 2018 biliyorsunuz Mayıs ayındaki bu bayağı uzun süren protestolar sonrasında bir göreve gelmişti. Başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Yani bir devrim yaşanmıştı orada öyle söyleyelim. Ve bu son dönemde özellikle gerek ekonomik, sosyoekonomik şartlardan dolayı Ermenistan'da kötüleşen, gerek işte bu koronavirüs meselesi olsun, gerekse de devrimin bir anlamda hani etrafında toplanmaları için, konsolidasyon için yani Ermenistan'da başlatmış olabilir. Her ne kadar dediğim gibi statüko Ermenistan'ın işine geliyor olsa da. Yine burada mesela şu da olabilir. Yani Ermenistan'da muhalefet de çünkü Nikol Paşinyan'ı ciddi ölçüde eleştirmeye başlamıştı son zamanlarda. Yani bunlar da etkili. Ama Azerbaycan da başlatmış olabilir. Azerbaycan'da da İlham Aliyev içeride siyasi olarak kadroları değiştirmek istiyordu. istiyor bir süredir. Veya işte Dağlı Karabağ'dan dolayı zaten kaç yıldır, 25-26 yıldır, ben daha fazla zaten, bir işgal süreci var. Kendi toprakları bir şekilde bölgedeki, yani mevcut statükodan Azerbaycan rahatsız zaten, yani bunu biliyoruz. Kendi topraklarını tabii kendi kontrolü altına almak isteyebilir. Dolayısıyla bu tarz böyle ufak çatışmalarla, ufak saldırılarla Ermenistan'ı da yoklayabilir. Ermenistan'ın arkasındaki Rusya'yı da yoklamak isteyebilir. Acaba Rusya ne kadar Ermenistan'ın arkasında duracak diye. Çünkü Ermenistan aynı zamanda Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üyesi. Rusya'nın biliyorsunuz işte liderliğini yaptığı, eski Sovyet coğrafyasındaki 6 ülkenin üye olduğu bir örgüt, güvenlik pakt örgütü bu, ama çok da etkili bir örgüt değil, bunu da belirteyim. Yani Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü örneğin 2010 yılında Kırgızistan'daki çatışmalarda herhangi bir rol alamadı. Tabii o zaman onu farklı şekilde lanse ettiler. Yani iç işlerinden dolayı müdahale etmiyoruz diye. Dışarıdan bir tehdit geldiğinde müdahale edeceğiz diye. Uzatıyorum ama işin bu arka planını bilmek lazım veya bunu belirtmek lazım. Şimdi burada da mesela Tovuz'da böyle bir saldırının yapılmış olması, yani Dağlık Karabağ'da değil de Tovuz'da. Çünkü Dağlık Karabağ her halükarda Azerbaycan toprağı. Anlatabiliyor muyum? Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü yine aynı şekilde Ermenistan'a Dağlık Karabağ bağlamında o savaşa müdahil olmak istemeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı, İçişleri olarak değerlendi. 2016'daki çatışmalarda da biraz bu söylendi zaten. Dolayısıyla Tovuz'da o şeyi yoklamak istemiş olabilir. Acaba Rusya ne ölçüde destek verecek tarzında. Azerbaycan. Tovuz çünkü iki ülkenin uluslararası tanınmış sınırları etrafındaki bölgede, yani sınır ihlali veya neyse, yani iki ülkenin bizzat karşı karşıya gelip dış tehdit olarak algılayabileceği bölge. Burada Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın tavrı önemliydi. Ama onu da gördük. 12 Temmuz'dan sonra, ilk çatışmalardan sonra Ermenistan örneğin Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünü toplantıya çağırdı. Ama Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü sitesinde hatta toplantı olacağına dair ilk önce bir haber, bir bildiri veya duyuru diyelim, duyuruyu yayınladı. Ama çok uzun süre geçmeden, yani 3-5 saat sonra o bildiriyi kaldırdı. Böyle bir toplantı, yani sitesinden kaldırdı, öyle söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Ve 14 Temmuz'da yeni bir bildiri yayınladı. Bir nasıl diyelim, nötr bir pozisyon takındı denilebilir. İşte orada iki tarafı da sükunete davet ediyoruz. İşte iki taraf da bir an önce yani barışçıl yollardan aralarındaki problemleri çözmek, bu konuda bir tavır işte sergiledi. Yani şunu görüyoruz. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü Azerbaycan ile Ermenistan arasında en azından şu aşamada buna müdahil olmak istemiyor. Bunun da bir nedeni şu olsa gerek. Çünkü Ruslara da Nikol Paşinyan, Ermenistan'daki yönetim şu an biraz batı yanlısı, öyle söyleyelim. Hatta mesela dün evvelsi gün, yani örneğin işte Ermenistan'da 5 televizyon kanalı vardır yabancı. Bunların 4'ü Rusçadır. Anlatabiliyor muyum? Ermenistan'ın doğal gazı tamamen Ruslara aitti, doğal gaz sistemi veya işte elektrik sistemi. Bütün stratejik tesisleri neredeyse Rusların kontrolü altındadır. Veya ekonomik bağlamda söyleyelim. Ermenistan çok bağımlıdır Rusya'ya. Yani bir ilişkileri anlatmam gerekmiyor. Ermenistan-Rusya ilişkisi zaten çok o anlamda şey ama derin. Ama Nikol Paşinyan iktidarı da Ermenistan'ı biraz batıya doğru çevirmek istiyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yönde bir yönelim var. Ve şu an işte mesela bu mecliste kabul edilen, o daha doğrusu kabul edilip edilmediğine tam emin değil ama bu tartışılıyordu. İşte acaba Rusça yayınları azaltalım falan mı diye, televizyon yayınlarını. Yani böyle bir Rusya'nın da biraz nasıl diyelim, nüfuzunun Ermenistan'da azalmaya azalmaya başladı demeyeyim ama ister istemez yani siyaseten Nikol Paşinyan Rusya'yı da önemsiyor ama Batı'yla da ilişkilerini geliştirmek istiyor. İşte bu anlamda da ODKB, Rusya'nın o kolektif güvenlik anlaşması örgütünün nötr bir pozisyon takınması da Rusya açısından anlaşılabilir. Çünkü işte biraz burnunu sürtmek de istiyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ermenistan'ın Nikol Paşinyan iktidarını öyle söyleyelim. Yani fazla batıya giderseniz, fazla batıya yanaşırsanız çünkü Ermenistan öyledir. Güvenliğini Rusya'ya emanet etmiştir. Sınırlarını bile Rus askerleri korur. Türkiye ile ve Azerbaycan sınırlarında Rus askerleri vardır. Şuraya geleceğim. İşte güvenliğini Rusya'ya emanet etmiştir. Ekonomik, sosyal alanda da işte Batı ile ilişkilerini geliştirebildiği kadar geliştirir. Yani budur Ermenistan'ın genel olarak politikası. Ama burada işte Ruslar bu Nikol Paşinyan'ın biraz Batı'ya bu yönelimi noktasında biraz Erivan'a ders vermek istemiş olabilirler. O yüzden de Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü bizzat güçlü bir şekilde bu son çatışmalarda Erivan'ın yanında yer almadı bence. Bir diğer tabii şey husus işte İlham Aliyev dediğim gibi içeride kadro değişiklikleri yapmak isteyebilir. Bundan dolayı yani işte kimin başlattı dedim ya onun için çok önemli değil ama iktidarlara yarayabilir o anlamda. Herkes birbirini test ediyor. Rusya'yı test ediyor belki Azerbaycan. Çünkü Azerbaycan doğal gaz, petrol satmaya başladıktan sonra 2000'lerin başından sonra silah ithalatını çok ciddi oranda arttırdı. İsrail'den alıyor özellikle, Rusya'dan alıyor, yine Amerika'dan alıyor. Yani şöyle söyleyelim, tam rakamları şu an güncel rakamları bilmiyorum ama silah kapasitesi bağlamında bakıldığında Azerbaycan Ermenistan'dan çok çok daha güçlü bir ülke. Ermenistan daha ziyade orada Rusya'ya güveniyor öyle söyleyelim. Tabii ki Ermenistan'ın da belli bir kapasitesi var ama silah, askeri güç olarak zannımca ikisi eğer teke tek hani girseler bir savaşa böyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama girseler Azerbaycan kazanır. Dağlık Karabağ'ı da alır yani bence kolaylıkla. Ama orada işte Rusya büyük abi olarak öyle bir rol oynadığı için şu an durum bu. Azerbaycan'da İlham Aliyev işte Elmar Mehmet Yarov'u Dışişleri Bakanı'nı görevden aldı. Bu konuda da işte 2004'ten beri Dışişleri Bakanıydı zaten Elmar Mehmet Yarov. 2003'te zaten İlham Aliyev başa gelmişti. Yani 16 yıldır çok uzun bir süredir. Yani İlham Aliyev de yol yürüyen bir isim. İlham Aliyev'in dışında da çok fazla bir şey yapmadı. Ama İlham Aliyev biraz şundan rahatsız. İşte mesela bu 2019 yılında örneğin Ermenistan ile Azerbaycan arasında gazetecilerin karşılıklı turları vardı, düzenlenmeye başladı. Yani işte bu sosyal alanda da, kültürel alanda da, sivil toplum alanında da ilişkileri geliştirelim tarzında. Buna biraz bundan rahatsız olduğunu görüyoruz Aliyev'in. Veya işte bu koronavirüs döneminde Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında çeşitli telefon görüşmeleri oldu. Birbirlerine yönelik özellikle Azerbaycan Ermenistan'a insani yardım falan gönderebilir tarzında. Ama işte bu politika belki işte İlham Aliyev'i veya kendisinin düşündüğü şekilde çünkü çok otoriter bir rejimle yönetiliyor Azerbaycan. Ve dolayısıyla burada bir kadro değişikliğine gitmek istemiş olabilir. Yani işte Dağlık Karabağ'da herhangi bir çözüm yokken bu tarz sosyo-kültürel ilişkilerin geliştirilmesi pazarlıklarda elimizi düşürebilir falan tarzında bir yaklaşım olabilir burada Azerbaycan açısından bakıldığında. Veya onun da haricinde askeri gücü, askeri kadrolarda çeşitli değişiklikler hedefliyor olabilir. Veya yine aynı benzer Ermenistan'daki benzer sorunlar Azerbaycan'da da var. Petrol fiyatları çok düştü biliyorsunuz. Ekonomisi Azerbaycan'ın ekonomisi %90 oranında petrole bağlı veya işte enerjiye bağlı öyle söyleyeyim. Doğal gaz da var. Bunlar önemli. Yani burada ekonomik açıdan Azerbaycan'ın da şu son dönemde ciddi sarsıntılar geçirmesi. Ve bundan dolayı da hatta ilk defa Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesi bir türlü. Bu tarz böyle nasıl diyelim, düdüklü tencerenin o düdüğü gibi kapağı açılması gibi hani o gaz alma faaliyeti olarak da görülebilir bu son çatışmalar, karşılıklı çatışmalar. Toplum biraz kenetlenir. İşte hem içeride İlham Aliyev iktidarını konsolide edebilir. İlk defa 2003 yılından beri Aliyev iktidara geldiğinde ilk defa 2003 yılından beri bu kadar geniş çaplı Azerbaycan'da, Bakü'de protestolar oldu, onu da belirtelim. Hani maske takılması gerekiyor, insanların evde kalması gerekiyor olmasına rağmen, karantina koşulları devam etmesine rağmen insanlar sokaklara çıktılar. Dolayısıyla burada bir şey var, yani toplumun biraz gazını alma, çıkan insanlar da niye Dağlık Karabağ'ı kontrolü altımıza almıyor? Yani Dağlık Karabağ operasyon harekat başlatalım falan diye. Yani dolayısıyla bir İlham Aliyev etrafında bir kenetlenme gibi bir durum olabiliyor. Yoksa sosyoekonomik sorunlardan onların üstünün örtülmesine neden oluyor, öyle söyleyelim. Belli ölçüde, en azından kısa vadede. Bunlar mümkün. Bir diğer şey tabii şu da olabilir. Rusya hani bunlar hep senaryolar. Yani her biri de belli ölçüde mümkün, ben öyle söyleyeyim. Hani Rusya'da acaba arkasında var mı? Ermenistan eğer bir saldırı yaptıysa, işte 13 İHA'sını düşürdüğünü söylüyor Azerbaycan, ama bunun doğru bir bilgi olduğu kanaatinde değilim. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın 13 İHA'sını düşürdüğü yönünde. Ama şu hani şöyle de diyenler var. Acaba yani Rusya Azerbaycan'ın biliyorsunuz Rusya'nın yine liderliğinde bir de Avrasya Ekonomik Birliği örgütü var. Biraz daha ekonomik anlamda. Azerbaycan oraya üye değil. Acaba Ermenistan eliyle Ermenistan'ı bir anlamda hani o saldırıların da yolunu açarak Azerbaycan'a yönelik, yani Avrasya Ekonomik Birliği'ne girmesi yönünde, yani bak bizimle çalışmazsan bu tarz sorunlar olabilir, çalışmalar olabilir, bazı mevzilerini kaybedebilirsin falan tarzında. Yani orada hani acaba Ermenistan'ın arkasında Rusya mı teşvikçi bir pozisyon sergiledi ve acaba Avrasya Ekonomik Birliği'ne girmesi noktasında Azerbaycan'a baskı mı yapıyor bu yolla? Yönünde belli bir, yani bu tarz bu yönde de senaryolar var. Yine bir başka husus, acaba Türkiye mi var bunun arkasında diyenler de var. Onlar da daha ziyade şunu söylüyorlar. Bu da tartışılıyor çünkü. İşte sizin bahsettiğiniz o enerjiye geleceğim şimdi. İşte bu Tovuz bölgesinden geçiyor. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye'ye gelen bu doğal gaz boru hatları zaten. Anlatabiliyor muyum? O şeyden geçiyor. Tovuz bölgesinden geçiyor Azerbaycan'ın. Acaba işte Türkiye biraz bu meseleyi kışkırtarak diyelim, Azerbaycan tarafını kışkırtarak, hani çok yüksek perdeden de açıklamalar yapıyor zaten Türkiye tarafı. Hatta Azerbaycan'dan da yüksek perdeden yapıyor bence. Bu acaba işte Tovuz bölgesinden geçiyor ya boru hatları, işte bu Tanap olsun, Bakü, Tiflis, Erzurum'du zaten öncesinde. Bu işte güvenliğini sağlayamayama durumundan dolayı Azerbaycan acaba Türk askerini konuşlandıralım mı bu bölgeye? Anlatabiliyor muyum? O Tovuz bölgesine TSK, hani askeri konuşlandıralım. Bu yönden Azerbaycan'a biraz bu tarz çatışmalar teşvikçi olup teşvik edip bununla birlikte Türk askerinin Azerbaycan'da özellikle bu Tovuz bölgesinde boru hatlarını koruma tırnak içerisinde gerekçesiyle konuşlandırma gibi bir hedef mi güdüyor yönünde de dediğim gibi spekülasyonlar var veya senaryolar var. Artık nasıl kabul ederseniz bunu. Dolayısıyla burada ama şuraya geleceğim günün sonunda, bu çok anlamsız bir savaş. Yani bu Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar çok anlamsız. Hiçbir tarafların çıkarlarına, bence ne Azerbaycan'ın ne Ermenistan'ın çıkarlarına uygun değil. Ama şunu da kabul etmek lazım. Dağlık Karabağ sorunu çözülmedikçe de bu tarz böyle çatışmalar zaman zaman nüksedecek. Bunlar bence hani kontrol altına alınır. Çünkü her halükarda bence bölgedeki statükodan Rusya daha fazla faydalanıyor. Yani mevcut statüko Rusya'nın çok daha işine geliyor, onu belirteyim. Aralarda çatışmalar olur, yani birbirlerini onları tekrardan Moskova'da buluşturur falan, barıştırır. Onlar kolay şeyler, yani Ruslar açısından bunlar yönetilebilir. Ama Azerbaycan da çok önemli bir partner ülke Rusya açısından. İşte Hazar'da enerji kaynaklarının paylaşımı noktasında önemli. Azerbaycan'ın önemli bir, daha Kafkasya'nın en ekonomik olarak en güçlü ülkesi olması bağlamında önemli. Veya birçok nokta var. Yani şimdi Azerbaycan-Rusya ilişkileri de girersek çıkamayız. Azerbaycan da çok önemli bir Rusya açısından bakımda partner ülke. Ermenistan ise güvenlik bağlamında Rusya'nın Kafkasya'da bulunmasının önünü açan ülke. Rusya'nın çünkü Kafkasya'da işte diğer ülke Gürcistan, zaten Abhazya, Güney Ossetya sorunları var. Birçok o anlamda sorunlu ilişkilere sahip Gürcistan'la. Azerbaycan ne Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üyesi ne de Avrasya Ekonomik Birliği örgütü üyesi. Dolayısıyla daha farklı bir durumda. Ama Ermenistan Rusya'nın güvenlik açısından Kafkasya'da bulunmasının en büyük çatısını, gerekçesini, zeminini oluşturuyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bölgede o statükonun, yani büyük bir savaş kesinlikle bence Rusya istemez. Yani büyük bir, bu meselenin, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki büyük çatışmaların büyük bir savaşa evrilmesini Rusya'nın isteyeceği kanaatinde değilim. Çünkü ister istemez Rusya müdahil etmek durumunda kalır, eğer savaş çok öyle büyürse, ama büyüyeceğini dediğim gibi zannetmiyorum. Rusya müdahale etmek durumunda kalınca o zaten Ermenistan tarafında ister istemez müdahale etmek durumunda kalır. O zaman Azerbaycan'a Türkiye destek vermek durumunda kalır. O NATO işin içine girer falan. Yani gereksiz yere Kafkasya'ya savaşın büyümesi, gereksiz yere Kafkasya'da NATO'nun varlığının artmasına neden olabilir. Anlatabiliyor muyum? Zaten Gürcistan'da NATO bir merkez kurdu. Veya Gürcistan'ın, bununla birlikte yine Gürcistan'ın bir NATO üyeliği noktasında, zaten biliyorsunuz o Gürcistan'la olan 2008'deki savaş ondan dolayı çıkmıştı. Dolayısıyla bu mesele, bu savaşın büyümesini bence Rusya istemez. Bu kontrol altına alınacaktır. Çok büyük ihtimal kontrol altına alınacaktır. Barıştırılır, tanıştırılır veya neyse, yeni Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'ın Eğitim Bakanı'ydı herhalde önceki görevi. Şimdi Dışişleri Bakanı
Evet.
oldu. Dolayısıyla bunlar zaten, orası Türkiye'nin de, hani Kafkasya'da bence son 10 yılda, yani Güney Kafkasya'dan kastediyoruz tabii. Son 10 yılda Türkiye'nin nüfuz alanı yani olmaktan da çıktı bence, öyle söyleyeyim. Yani çok fazla bir etkinliği yok Türkiye, Suriye ile, Libya ile, böyle Orta Doğu'ya, Orta Doğu bataklığına biraz bir anlamda, veya Kuzey Afrika, neyse artık. Hani bu tarz sorunlarla uğraştığı için, daha doğrusu kendisini biraz da o bataklığa ittiği için, bence 10 yıl öncesine göre Türkiye'nin Kafkasya'da da, Orta Asya'da da nüfuzu ciddi oranda azaldı. Dolayısıyla burada böyle yüksek perdeden tepkiler vermenin bence hiçbir faydası yok. Hem Azerbaycan'a da faydası yok, Ermenistan'a da faydası yok, Türkiye'nin kendisine de faydası yok. Ama bu ne oluyor? İşte Ayasofya ile birlikte Libya, Suriye, Ayasofya, Azerbaycan falan, böyle içeride o askeri böyle tansiyonun yüksek tutulması, güvenlik tansiyonun yüksek tutulması, sanki böyle savaşa gidiyormuş gibi, hani kardeşlerimizin falan, hani böyle bir şey var. Erdoğan işine yarayabilir. Yani iktidar açısından belli ölçüde orada savaşın devam etmesi, çatışmaların devam etmesi, belki Erdoğan hani bunu kazançlı olarak görüyor olabilir. Ama bence bunun bir faydası yok. İşte dün Ermenistan-Azerbaycan tarafı, hani bir tuhaf, saçma sapan iki taraf da öyle. Ermenistan'da dedi barajı vururuz dedi Azerbaycan'ın, bir Mingeçevir barajı, hani oradaki o baraj vurulur mu yani neticede? Vurulma. O Azerbaycan'da, o biz de sizin işte nükleer santralini vururuz. Nükleer santral zaten Türkiye'nin sınırının dibinde. Zaten nükleer santral de vurulmaz da. Yani vurduğun zaman zaten sen, ne ortada ne Azerbaycan kalır, ne Ermenistan kalır, ne de yani Türkiye'ye de çok müthiş zararlar verir. Savaşı olağanüstü derecede büyütür, gereksiz yere ülkeni yıkarsın yani. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bu saçma, bunlar tuhaf. İki taraf açısından da yapılan açıklamalar o anlamda. Biraz şu an sanki böyle zaten çatışmaların daha fazla büyümeyip içeride böyle açıklamalar yapılarak içeride o gazın alınması, içeride o konsolidasyonun sağlanması hedefleniyor gibi geliyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında bence. Ama burada şunu da hatırlamak lazım. 2010 Ekim ayıydı zannediyorum. Zürih protokolleri imzalanmıştı hatırlarsanız. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerle de ilgili ama daha ziyade Türkiye ile Ermenistan arasındaki protokollerdi bunlar. Ahmet Davutoğlu daha o zaman Mayıs 2010'da Dışişleri Bakanlığı'na gelmişti. Ekim 2010'da diye hatırlıyorum sanki. Şeyde de Zürih'te protokoller imzalanmıştı. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında orada hem işte soykırım meselesine dair hususlar vardı belli ölçüde, hem de Dağlık Karabağ meselesi de üstü örtülü bir şekilde ifade, yani belli ölçüde ifade ediliyordu. Ama daha doğrusu Dağlık Karabağ yoktu protokollerde ama bu buna bağlanmıştı, öyle söyleyelim. Sonrasında bağlanmıştı, daha doğru öyle diyeyim. Ama Ermenistan'la ilişkilerin, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi noktasında atılması gereken adımlardan bahsediyordu bu protokoller. Ve bence o önemli bir adımdı ama bunlar hep suya düştü, rafa kalktı. Orada yine hatırlarsanız işte Abdullah Gül bu protokollerin imzalanmasını isterken, daha doğrusu imzalandı zaten de bunlar ratification, onaylanma sürecine girmedi. Onaylanmadı. Halbuki bu Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin belli ölçüde adım adım geliştirilmesi ve bununla birlikte Dağlık Karabağ işgalinin de yavaş yavaş sonlandırılması bence mümkün olabilirdi. Erdoğan o zaman zaten bunlar yazılıp çizildi. Google'dan araştırıp bakılabilir. Erdoğan'ın bu Zürih protokollerinin onaylanmasını istemediği yönünde bir tavır sergilediği konusu vardı. O zaman Abdullah Gül de Cumhurbaşkanıydı. Ermenistan ile işte biliyorsunuz o Sarkisyan'a, Erivan'a gidildi maç izlemek için. Sonra Sarkisyan geldi. Serj Sarkisyan eski Cumhurbaşkanı. Bursa'da Türkiye ile Ermenistan arasındaki futbol maçı, ne bir futbol diplomasisi gibi bir husus, bir durum yürütülmüştü. Hem bir anlamda Ermenistan'ı Batı'ya açabilecek olan kapı orada zaten Türkiye'den başkası değil. Türkiye ile olan ilişkileri geliştirilerek Dağlık Karabağ'daki süreci de biraz zamana yayarak, mesela o zamanlar çok konuşuldu. Dağlık Karabağ'ın çevresindeki 7 bölgeden bir anda çıkması değil belki ama İlk önce iki bölgeden çıkar veya ilk önce beş bölgeden çıkar, sonra iki bölgeden çıkar, sonra yavaş yavaş Dağlık Karabağ'ın statüsüne dair Ermenistan Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'a bıraktığında belli bir özerklik istiyor. Bu özerkliğin çerçevesi ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Ya yani bu tarz hususlar zamana bırakılarak karşılıklı güven arttırıcı önlemlerle birlikte belki şimdiye kadar belli bir veya önemli ölçüde çözüme kavuşturulabilirdi. Aradan 10 yıl geçti. Elde var sıfır. Neticede hala çatışmalar devam ediyor. Yani bu Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara, hani Cem Yılmaz diyor ya bir filmde, Av Mevsimi miydi? Hani farklı bir açıdan bakmak lazım. Yani o şu anki o bakış açıları yanlış tarafların. Daha kompleks açıdan, daha kapsamlı açıdan zamana yayarak. Çünkü Dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusunun ciddi oranda yaşadığı eskiden falan söyleniyor. Azerbaycanlara sorduğumuzda Azerbaycanlılar yaşıyordu orada. Tabii ki hepsi yaşıyordu yani, ama yani bunun şu an kökenini falan araştıramazsınız. Ama neyse, her halükarda bu şu an elimizde olan böyle bir sorun var. Bu sorunun çözümü böyle karşılıklı güven artırıcı önlemlerle olması gerekir. Birbirlerine güvenecekler veya o hafif hafif, mesela o gazetecilerin, Azerbaycanlı ve Ermeni gazetecilerin karşılıklı turlarından neden rahatsız olunur ben anlayabilmiş değilim mesela. Veya koronavirüs meselesinde karşılıklı görüşmeler yürütülmesinden rahatsız olunmaması lazım bence. Dolayısıyla burada İlham Aliyev için de yani biraz aslında şöyle bir durum da var. Yani Azerbaycan'da iktidar Dağlık Karabağ'ın işgal altında bulunmasından bence kendi iktidarını sürdürmek için çokça da istifade de ediyor. Bu Aliyev Dağlık Karabağ'ı Aliyev'in izlediği politika Dağlık Karabağ'ın işgal altında kalmasına hizmet ediyor demiyorum. Ama Dağlık Karabağ'ın işgal altında kalması Aliyev iktidarını da çokça da yarıyor, yani onu söyleyeyim. Çünkü belli ölçüde bu içeride o askeri veya neyse işte siyasi adrenalinini belli düzeyde tutup buna karşı çıkarak, karşı çıkanları işte muhalefet diyerek falan, hani muhalefeti bırakmadı ülkede, yani öyle söyleyelim Azerbaycan. Dolayısıyla o bu tarz askeri şeylerle, hususlarla muhalefeti de rahatlıkla susturabiliyor. Ama bunun benzerlerini, belli ölçüde benzerlerini Ermenistan'da yapılıyor. Dediğim gibi bu Zürih protokolleri zaten rafa kalktı, bitti o süreç. Ama gelinen noktada elde var sıfır. Dolayısıyla bu, hani toparlarsam son bir cümle. Bu savaşın, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu çatışmaların büyük bir savaşa dönüşeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü bu Rusya'nın çıkarlarına gelmez. Dolayısıyla burada Türkiye'nin de savaşa girmesini gerektiren bir durum olmaz. Ama Türkiye, Erdoğan iktidarı diyelim, bu savaşı da köpürtmemeleri lazım. Yani yüksek perdeden açıklamalar yaparak, kraldan çok kralcı takınarak, yani Aliyev veya kendi Bakü bile hayatını kaybeden askerleri için o perdede açıklamalar yapmazken, ki yapılabilir bence. Ama oradan daha fazla böyle Azerbaycan'ı savaşa teşvik edici bir tutum takınmak bence yanlış. Burada Türkiye yapacaksa arka kanallardan Azerbaycan'ı destekleyecek. Belki yani diplomatik açıdan böyle yüksek perdeden resmi diplomatik açıklamalar yapmasına gerek yok. Yapacaksa ille tarafları sükunete davet edecek. Bir şekilde diyecek oturun masaya, müzakere yoluyla çözülmesi taraftarıyız falan demesi lazım bence. Hatta hatırlarsanız, yine antiparantez burada, 2008 yılında Ali Babacan, o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Kafkasya İşbirliği ve İstikrar'dı herhalde. Yani bir platform oluşturalım falan da denmişti bu Gürcistan'daki savaştan sonra. Dolayısıyla yani diplomasi yolunu tutup, ama o zaman o da olmadı. Çünkü niye? Yani tuhaf yani o, öyle bir platform oluşturacaksanız kendi belli ölçünün nüfuzunuzun olması lazım. Yani diplomatik etkinizin olması lazım. İlişkilerinizin belli düzeyde olması lazım falan filan. Yani şu an Ermenistan'la ilişkileri zaten çok kötü durumda. Veya yani yok zaten, diplomatik ilişkileri yok. İşte dediğim benim şu, bu tarz değil ve böyle herkesin birbirini test ettiği bir çatışma süreci şu an yaşananlar. Hani dedim biraz önce anlattım, Ruslar Ermenilerin, Paşinyan'ın batıya yönelimini veya Azerbaycan'ı test ediyor. Bir taraftan Türkiye ne kadar müdahale olacak olan onu test ediyor. Evet, yani böyle herkes birbirini test ediyor. Azerbaycanlılar diğerlerini test ediyor. Ermenistan'ı test ediyor. Rusya'yı test ediyor. Ermenistan, Azerbaycan'ı falan veya Rusya'yı aynı şekilde. Çünkü Nikol Paşinyan onu da söyleyebiliyor. Bakın diyor, Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü, Rusya'nın, yani biz Rusya'nın liderliğindeki o örgüt bir işimize yaramıyor, destek vermiyor diyor. Mesela Nikol Paşinyan o zaman batıya daha fazla gidelim deme imkanı bulabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bir gerekçe sunuyor Rusya'nın tavrı bu anlamda. Dolayısıyla herkes birbirini test ediyor. Böyle bir teste girmemesi lazım Türkiye'nin de bence. Burada yapması, yani o sükunet, o şey, hatta yani olabildiği kadar da Ermenistan'ın Batı ile ilişkilerinin güçlendirilmesini teşvik edici, cesaretlendirici bir pozisyon takılması ve bununla birlikte kendi nüfuzunu arttırabilecek kadar arttıracak. Ara buluculuk anlamında Rusya zaten şu an o ara buluculuğu yürütüyor. Türkiye bunu hemen yapamaz da, eğer ilişkilerini belli düzeye getirirse belki ara buluculuk rolü oynayabilir. Ama bu diplomatik ilişkiler kurulmadan da olmaz, mümkün de değil. Dolayısıyla yapacaksa bunları yapacak. Türkiye'nin yapması gerekenler de biraz bunlar. Oradaki savaştan Türkiye'ye bir çıkar sağlanmaz. Yani Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanabilecek bir çıkardan bir savaş Türkiye'nin çıkarlarına uygun olmaz. Erdoğan çeşitli kısa vadeli kazanımlar sağlasa da, Erdoğan iktidarı. Uzattım ama.
Peki, son detaylı oldu. Hem de ilgilenmiş olduk tarih açıdan da. Son olarak bu S-400 mevzusuna girmek istiyorum. Geçen sene 15 Temmuz'un yıl dönümüne yakın bir zamanda, belki de 15 Temmuz, tam tarihini hatırlamıyorum, bir gövde gösterisi gibi Türkiye'ye getirildi o S-400'ler. Evet. Ama bir sene geçti üzerinden ve korona, işte virüsü, krize girdi. Onu bahane ederek Bunun kontağını artık nasıl tabir ediliyorsa açmadı Türkiye ve hala açmadı. Dünyanın her yerinde futbol başladı. İşte normalleşme başladı ama Türkiye hala o kutudan çıkarmadı yani S-400'leri. Şimdi geçen aydı galiba Amerika'ya satılacağı gibi
Evet.
bir şey konuşuldu. Şimdi de Amerika'ya inceletiliyor yolunda bazı iddialar var. Acaba Rusya'da da bu yönde bir kuşku, bir şey var mı? Böyle bir konuşuluyor mu bu konuda bir şey?
O geçen ay bir Amerikalı bir senatörün öyle bir teklifi
Evet,
olmuş
senatör.
herhalde. Bütçeye mi, savunma bütçesine mi artık bir plana dair bir ekleme yapılması noktasında ama herhalde kabul görmedi. Tam takip edemedim onu.
Evet. Öyle bir şey
Ama
anladım.
bu konuşuluyor hala hani Rusya'da. O zaman da zaten Maria Zakharova bu dışişleri sözcüsü dedi yani bu dedi bizim anlaşmalarda bu tarz savunma anlaşmalarda özellikle büyük çaptaki anlaşmalarda güvenlik savunma veya silah anlaşmalarında son kullanıcı belirtilir. Bu son kullanıcı bizim bu anlaşmada da var S-400'de. Dolayısıyla son kullanıcı Türkiye. Başka bir üçüncü bir ülkeye satacaksa, satmak istiyorsa bu Rusya'dan izinsiz olamaz. Yani üretici firmadan veya bunu satan ülkeden izinsiz olamaz. Bunu çok net bir şekilde söylediler. Dün yalnız Andrei'ydi herhalde veya unuttum şimdi. Açıklaması oldu. O işte tekrardan S-400'ler yani bu imkansız başka bir ülkeye satması diye hem anlaşmaya uygun değil hem de yani bu böyle bir şeyi Ruslar siyasi jeopolitik anlamda da izin vermezler. Burada bence bir Ruslarda yani bir kuşku var tabii de bunda ama bence yine önlemlerini almışlardır. Yani bu S-400 meselesinde ya şimdi ben teknik kısmını bilemem gerçekten ama hani S-400 bu nasıl bir şey? Yani açıldığı zaman neresi açılacak? Amerikalı askerler var mı zaten etrafında? Hani zannetmiyorum yani orada Türkiye'de halihazırda yine Rus subayları, Rus askerleri var zaten belli ölçüde o S-400'lerin kullanımı noktasında yardımcı oluyorlar Türkiye'ye. Ama bunlar aktif edilmediği için onlar ne yapıyor onu da bilmiyorum. Yani ama bence teknik açıdan da Ruslar bunun bir önlemini almışlardır. Zaten S-400'ler gibi silahların biliyorsunuz hani ihracat versiyonları yani her ülke için geçerli bu. İhracat versiyonları o ülkelerin diğer yani satan ülkelerin kendi kullandıklarından farklıdır. Biraz daha farklı düzeydedir. Ona göre gizli bazı sistemler konmuş olabilir. Yani o copy paste olmasın meselesinden dolayı. Dolayısıyla burada bence hani Ruslar dediğim gibi çok bilmiyorum nedir teknik olarak nasıl önlemini almışlardır ama bence çok büyük ihtimal önlemini almış. Yani herhangi bir Amerikan askeri açmak istese de içini S-400'ün artık füze teknolojisinin neyse ona yani ulaşabilir mi? Zannetmiyorum. Ona göre göndermişlerdir bir model Türkiye'ye, bir NATO üyesi ülkeye. Ona göre göndermişlerdir. Dolayısıyla orada bir yani kuşku belki hani varsa da o kuşku böyle şey değildir. Böyle bir ne yapacaklar Amerikalılar falan erişecekler gizli teknolojimize. Bu yönde bir endişeye dönüşmemiştir. Öyle söyleyeyim. Burada daha ziyade yani bence burada Türkiye'nin S-400'ler meselesini hani Rusların mümkün olduğunca verimli bir şekilde Türkiye'ye sattıkları S-400'leri mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmak istedikleri anlamına geliyor bu tarz açıklamalar biraz da. Yani hani hala aktif etmediniz ama işte zaten başkasına da satamazsınız. Hani patates taşıyabilirsiniz bile dedik yani
Taşıma.
falan dediler. Dolayısıyla veya işte ona rağmen aktif de etmediniz ama biz yine de size ikinci parti S-400'leri satıyoruz diye daha yine geçenlerde satabiliriz. Yani bu konuda nihai kararınızı bekliyoruz diyor. O böyle bir baskı aracı olarak kullanılıyor gibi geliyor bence. Ve ister istemez tabii Türkiye'de şu an Erdoğan'da hani Amerika ile ilişkileri düzeltmeye demeyeyim de işte bir şekilde götürmeye çalışıyor. Libya'da onu konuştuk bunları daha öncesinde. Hani biraz maalesef ve bence maalesef ki yani Amerika'nın özellikle taşeron gücü olarak kullandırtıyor Türk askerini. Bana öyle geliyor. Bu en azından bendeki kanaat bu. Dolayısıyla bu bir taraftan işte Amerikan bu LNG nasıl diyelim, işte Luzan Gas Company dediğimiz o gaz şirketiyle bir anlaşmaya varılıyor zannediyorum bu takip ettiğim kadarıyla. Mehmet Ali Yalçın Dağı üzerinden herhalde. Amerika'dan 10 yıllık 12-15 milyar metreküplük LNG sıvılaştırmış doğalgaz ithalatı olarak. Bu çok eğer olursa böyle bir şey çok ciddi bir rakam olur. Acaba işte biraz hani biliyorsunuz o mavi akımda da gaz sevkiyatı durdu. Mayıs 13'ten beri Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gaz, mavi akımdan aldığı gaz öyle söyleyeyim durdu. Türk akımından gaz almaya devam ediyor. Dolayısıyla bu Rusya'da Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazın miktarında azaltılmaya gidilmesi. Mayıs ayında mesela 13 Mayıs ile 29 Mayıs arası BOTAŞ mavi akımda bakım çalışmaları yapacağız demişti. Ama 29 Mayıs geçti, işte Haziran geçti, Temmuz'un ortasındayız. Dolayısıyla bu bakım bitmiş değil. Bu kadar zaten 29 Mayıs'ta bitecek denmişti. Ama burada bazı böyle bir işin siyasi yönü olabilir. Buna rağmen bir taraftan da Azerbaycan'dan gaz alımının artması da önemli. Halbuki Türkiye'nin Azerbaycan'dan aldığı gazın fiyatı Rusya'dan aldığı gazın fiyatından daha fazla, daha yüksek. Bir taraftan da işte Amerika ile böyle gaz meselesinde ilişkilerin geliştirilmek istenmesi benim anladığım kadarıyla. Nitekim Türkiye'nin gaz ithalatında Nisan 2020'de Amerika'nın payı %10-11 civarına yükseldi. Dolayısıyla bu önemli. Amerika Polonya'ya yine Avrupa'ya Polonya üzerinden yine ciddi miktarlarda gaz satıyor. Burada bir şey var. Hem enerji bağlamında hem Libya bağlamında Rusya'ya sanki böyle nasıl diyelim belli ölçüde alternatifim var demek istiyor olabilir Erdoğan. Bu anlamda da hani Ruslar da işte gerek S-400'ler meselesini kullanarak gerek işte belki bu yani Suriye'deki bu son yaşananlar olsun gerekse de işte bu Azerbaycan-Ermenistan meselesinde mi bilmiyorum artık. Yani bir şey var bunları baskı aracı olarak kullanılıyormuş gibi geliyor bana. Bunu biraz göreceğiz önümüzdeki günlerde. Hani ama S-400 hani son bir cümle. Onun dediğim gibi şey olduğunu düşünmüyorum. Böyle S-400 teknolojisinin Amerika'ya transfer edilebilecek, Türkiye'nin elindeki S-400 teknolojisinin Amerika'ya transfer edilebilecek bir teknoloji olduğunu veya buna yol açabileceğini zannetmiyorum yani öyle söyleyeyim. Rusya'da belli ölçüde kuşkular var tabii ama ona göre de önlemlerini almışlardır herhalde.
Çok teşekkürler Kerim Bey. Tekrar yine görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar herkese. Görüşürüz.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
You can follow Ahval News Online podcast series through Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, SoundCloud, and Spreaker. All you need to know about Turkey is here, for your ears, mind, and attention. Thank you for listening to our podcast.